Hatrenin hatimesi. Şu hatime dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Bazen doktora gidiyoruz. Doktor bizi uzun uzadıya muayene eder. Sende şu şu şu hastalıklar var der. Ama gözümüz merakla doktorun ağzından çıkacak müjdeli bir ifadeye bakıyor. Acaba bunun tedavisi var mı diye. Tedavisinin olmadığını öğrendiğimiz vakit, keşke bu adam benim bu hastalığımı teşhis etmeseydi deriz. Ama doktor böyle yüzümüze gülümseyerek, evet hastalığın var ama merak etme dedi mi, hemen içimize manevi bir ferahlık hasıl olur. Bunun tedavisi vardır dedi mi, adeta tedavinin yarısını o anda bize yapmış gibi olur. Üstad Bediüzzaman Hazretleri gibi hakiki mürşitler, insanı kamil diyeceğimiz harikulade insanlar, manevi bir hekim gibi hem hastalığı güzel bir şekilde teşhis hem de güzel bir şekilde tedavi yollarını göstermekle insan oğlunun meraklı bakışlarını sürura çevirir, sevinçlere gark eder. Cenab-ı Hak bu dersi hakkıyla anlamayı nasip eylesin. Bu dersten azami derecede istifade etmeyi nasip eylesin. Amin. Şu hatime, katrenin hatimesi, dört çeşit hastalıkları beyan eder ve tedavi çarelerini gösterir. Birinci hastalık yeistir. Yeis. Yani ümitsizlik hastalığı. Bu bir fertte olabilir, bu bir ailede olabilir, bir millette olabilir, bir orduda olabilir, herhangi bir meslek erbabında olabilir, bir şirkette olabilir, ilahir. Yeis bir hastalıktır. Yeis bir bünyeye girdi mi, bünyeyi talan eder, bünyeyi mahveder. Bununla alakalı üstadımız Hutbe-i Şamiye'de İslam aleminin karşılaştığı altı nevi hastalığı ve bu hastalıklara nasıl bir tedavi getireceğiyle alakalı 10.000 kişilik bir cemaate, yaklaşık 100 kişilik bir ehli ilmin içerisinde bulunduğu Şam'daki meşhur Cami-i Emevi'de verdiği hutbede ya da meşhur ismiyle Hutbe-i Şamiye'de verdiği bir ifadede yeisle alakalı söylediği ifadeleri okuyorum. Müddeti hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden, meydana gelen şudur. Yeis, ümitsizlik en dehşetli bir hastalıktır ki alem-i İslam'ın kalbine girmiş. Alem-i İslam niye esaret zinciri altına girdi? Hastalık var çünkü, bünye hastalıklı. İşte o yeistir ki bizi öldürmüş gibi garpta 1-2 milyonluk küçük bir devlet, buna İngiltere'de diyebilirsiniz, Hollanda'da diyebilirsiniz, şarkta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını müstemleke hükmüne getirmiş, sömürge haline getirmiş. 2 milyon gayrimüslim, 20 milyon Müslümanı müstemleke haline, sömürge haline getirmiş. Onları galip, bizi mağlup eden, onları hakim, bizleri mahkum eden nedir? Onlardaki kendilerine olan güven, bizlerdeki kendimize olan güvensizlik, ümitsizlik ve yeis dediğimiz hastalık. Hem o yeistir ki, o ümitsizlik hastalığıdır ki, yüksek ahlakımızı öldürmüş. Bakın ecdat ne yapmış? O zamanki insanlar ne yapmış? Meşhur Mute Savaşı var arkadaşlar. Mute Savaşı. Hepiniz okumuşsunuz, dinlemişsiniz. Hakikaten bir destan. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği bir elçiyi, Şam valisi, tekfur diyorlar o zaman, Şam tekfuru alıkoyuyor ve elinde mektubu gördükten sonra da elçiye zeval olmaz kaidesini çiğniyor ve elçiyi oracıkta şehit ediyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselam daha Mekke fethedilmeden evvel, İslam aleminin ordusu gücü daha kuvvetli olmadan evvel bu hadise vuku bulmuş. Ama nasıl ki bir insanın bir uzvuna zarar geldiği vakit diğer uzuvlar onun imdadına koşarlar, aynı şekilde İslam alemi bir vücuttur. Herhangi bir uzva zarar geldi mi diğer uzuvlar imdadına koşar. Kaidesini tam hakkıyla yerleştirmiş. 3000 kişilik bir ordu çıkarır. 3000 kişi. Karşılarına çıkan ordu bir rivayet var 100.000, bir rivayet var 150.000. Ben bir ara bir arkadaşa sordum. Dedim ki sen dedim bir sokaktan dolaştık geçsen, bir yoldan geçsen, senin karşısına kaç kişi gelse, kaç kişiye kadar vuruşabilirsin, dövüşebilirsin? 2, 3 biraz düşünürüm. 4 da bana kuvvet. Erkeklerin %90'ı kaçmaktır, %10'u da görmemektir. Şimdi 50 kişi çıktı mı bir insan dayanamaz değil mi? 30 kişi çıktı mı dayanamaz, 20 kişi çıktı mı dayanamaz. Doğrusu da kaçmaktır. 3000 kişiye arkadaşlar, iki ayrı rivayet var. 100.000, 150.000 kişilik ordu çıkıyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın o ashabı öyle bir terbiye almışlar. Öyle dinlerine, öyle Rablerine ciddi ümitleri, itimatları var ki bizim önümüzde iki yol var. Ya gazilik ya da şehitlik. Ve neticede Allah galip ediyor mu? Galip ediyor. Yüksek ahlakımızı o yeis öldürmüş. Menfaat-ı umumiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı hasrettirmiştir. Millet mi kurtulsun, fert mi, ben mi kurtulayım? Eskiden milletim sağ olsun, benim hayatım ona feda olsun derlerken şimdi ben kurtulayım, millet giderse gitsin. Hatta üstadımız münazarat eserinde Arabi bir kaide, bir ifade orada koyuyor. وَاِنْ مِتْتُ عَتْشًا فَلَا نَزَدَ الْقَطْرِ dedirtmeye başlamış bu asır insanlara. Yani ben susuzluktan ölürsem bundan sonra hiçbir yağmur yağmasın umurumda değil dedirtecek bir asırdayız maalesef. Üstadları münazaratta devamlı gelen sorulara cevap verirken diyor ki sizinle becaiş yapacağım bir yerde. Becaiş yapacağım. Yani değişeceğiz. Bundan sonra siz sahil ol, ben sahil olacağım, siz de mucib olunuz diyor. Ben soru soracağım, siz de cevap veriniz. Diyorlar ki sor, fakat cevap da bekleme karşındaki muhataplar. Üstad diyor ki, Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Kürtlere ve Türklere, o zaman galip Kürtler içinde bulunduğu aşiretler. Ermeni milleti sizden daha cesur olabilir mi? Hayır. Asla olmamış ve olamaz. Üstad diyor ki neden onların bir fedaisini yandırıp parça parça ederlerdi? Arkadaşını ve esrarını, sırlarını izhar etmezdi, açıklamazdı. Adamın gözlerini közlerin üzerine koyarlar. Gözleri patlamak derecesine geliyor, sırrını vermiyor. Değil bıçak vurmak, paramparça etseler bile arkadaşını vermiyor Ermeni. Peki sizin bir yiğidinize bir bıçak vurulduğu vakit kanıyla beraber bütün sırlarını niye fışkırtarak döküyor? Bu şecaatçe büyük bir tefavüttür, büyük bir sıtlıktır. Neden? Onlar diyorlar ki biz asıl sebebini teşhis edemiyoruz. Fakat bu kadar biliriz ki arslanı tilkiye mağlup ettirir bir nokta vardır. O kadarını keşfediyorlar. Senin vazifeni kaldıramıyor, sen cevap ver. Üstad diyor ki işte fikri milliyetle uyanmış bir Ermeninin himmeti mecmu-u millettir. Güya milleti küçülmüş, o olmuş. Onun kalbinde yaşıyor milleti. Ben ölürsem milletim sağ olsun diyor. Onun için muvaffak eder Allah. Ama bizde bir fedai öyle diyemiyor. Bizde bir fert öyle diyemiyor. Demediği için de Allah muvaffak edemiyor, etmiyor. Ya, adetullah kanunu. Hem o yeistir ki kuvve-i maneviyemizi kırmış. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamayız. Az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i maneviyeyle şarktan garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i maneviye-i harika meyusiyetle, ümitsizlikle kırıldığı için zalim eşnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiştir. Evet, şimdi yeis bu. Yani ümitsizlik. Bir bünyeye girse, Allah muhafaza, üstadımızın ifadesi şu, yeis, milletlerin, devletlerin seretan dediği, şimdiki tabirle kanser dediği en müthiş bir hastalıktır. Allah kimsenin içerisine düşürmesin. Şimdi üstadları dört tane burada hastalığı teşhis ediyor. Ve birincisine de yeis diyor. Buradaki yeis arkadaşlar, başka ticari manada, ordu manasında, çarpışma manasında algılamayın. Burada üstadımızın verdiği yeis, amelde muvaffak olamamaktan kaynaklanan yeisin, ümitsizliğin bizi götürdüğü helaket ve felaket kapısı. Yeis bu. Arkadaş, amele ve taate, amellere ve ubudiyete, ibadete muvaffak olamayan azaptan korkar. Eyvah, benim halim ne olacak? Ben namaz kılmadım, ibadet yapmadım, oruç tutmadım, malım vardı, zekat vermedim, hacca gitmedim. Acaba benim halim ne olacak? Ben perişan oldum, mahvoldum diye yeise mi girecek bu adam? Yoksa her şeyin ilacının içerisinde bulunduğu Kur'an-ı Kerim'e dayanıp ondan ilacını mı bulacak bu adam? Maalesef genellikle Kur'an-ı Kerim'den istimdat etmiyoruz, medet beklemiyoruz ve birinci kapıya sülük ediyoruz. Ya yeise girecek, ben mahvoldum, perişan oldum diye, ya da Kur'an-ı Kerim'in kapısını çalıp bana bir çıkış yolu göster ey Kitabullah diyecek ve oradan medet umacak. Doğru mu? Evet. Amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar. Yeise, yani ümitsizliğe düşer. Böyle bir meyusun gözüne, böyle bir ümitsizin gözüne dini meselelere münafi, dini meselelere zıt olan edna ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez, diğer emarelerin saikasıyla, diğer emarelerin de kuvvet vermesiyle ilanı isyan ederek İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Bakın, Üstad Seri ikinci lem'ada her bir günah içinde küfre gidecek bir yol vardır ifadesini kullanıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Biz ehli sünnet vel cemaate göre bir insan küfür hariç, şirk hariç ne kadar büyük günah işlerse bu günah insanı kafir etmez. Ama bir yol olur. Nasıl? Mesela bir insan başkalarının yanında işlemekten çekindiği, utandığı, korktuğu bir fiili, başkalarının yanında işlemekten çekindiği, korktuğu, utandığı bir fiili, yalnızken işleme durumu olduğu takdirde birden melekler aklına gelir. Şimdi şu kadar insan, 100 kişi var burada, utanıyorum bunların yanında böyle bir günahı işlemekten, hata işlemekten diyorum ama Allah'ın melekeleri sonsuzdur. Şimdi adam başta meleklerin varlığı ona ağır vermeye başlıyor. Değil mi? Bir. Ondan sonra arzu etmeye başlıyor. Keşke melekler olmasaydı haşa diye. O arzunun neticesinde de inkar yoluna girmeye başlıyor. Yok ki kabul edeyim. Görmediğim bir şeye inanmam. Bunlar basit ifadeler canım. Sen aklını görmüyorsun, inkar mı edeceksin? Yani? Ruhunu görmüyorsun, inkar mı edeceksin mesela? İşitmeni görmüyorsun, inkar mı edeceksin? Ben görmediğime inanmam dediğin o dinin konuşmasını da sen görmüyorsun, onu da mı inkar edeceksin? Gibi. Dolayısıyla görmediğime inanmam diyen bir insanın bu sözü hiçbir şekilde muteber değil. Çünkü dünyada arkadaşlar, dünyada ne varsa onları görecek bizde ayrı gözler var. Biz her şey için maddi gözü kullanırsa orada yanlış yapıyoruz. Mesela bize birisi diyor şu çorbanın tadına bir bak. Neyle bakıyoruz? Dilimizle bakıyoruz. Değil mi? Ona kalkıp gözünüzle bakarsanız o zaman yağlı çorba olur. Birisi size dese ki şu esansın, şu çiçeğin kokusuna bir bak. Nasıl bakarsınız? Burnunuzla bakarsınız. Onun gözü o. Birisi size dese ki ya şu maşallah Selimiye Camii'nin şu mimarına bir bak. Gözün böyle arayıp da bir Mimar Sinan gibi bir mimarı mı arayacaksınız? Gözünüz eseri görecek, aklınız müessiri görecek. Doğru mu? Ya, her şey maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz semaneti göremez. Şimdi, biz Rabbimize inanıyorsak, Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in değişmediğine, Allah kerem olduğuna inanıyorsak, içerisinde melekleri anlatan o kadar ayetler var. Peygamber Aleyhisselam'a inanıyorsak, içerisinde melekleri anlatan, hadislerin içerisinde anlatan o kadar hadisler var. İslam alimleri de anlatıyorlar. Dolayısıyla biz melekleri öyle göreceğiz, imanımızla göreceğiz yani. Bir insan dese ki ben görmediğime inanmam ifadesini kullanırsa Allah muhafaza, onun asıl sebebi işlediği günahı meleklerin gördüğünden dolayı tevbe etmek yerine, istiğfar etmek yerine beni gören bu melekleri en güzel inkar edeyim der, kendince o ağır yükten kurtulmaya çalışır. İşte helaketin kapısı burada çalınmış olur. Bir örnek, kimisi, ikinci lemada üstadımız o misalleri veriyor malumunuz. Cehennem azabını intihac edecek, netice verecek büyük bir günahı işleyen bir adam istiğfar ile ona karşı siper almazsa, istiğfar ile o günahı temizlemeye çalışmazsa tövbeyle, o zaman ne yapar? Cehennem azabının olmadığını ya da olmaması gerektiğini başta bir arzu eder. Ondan sonra o arzudan aldığı kuvvetle ben ahirete gidip de kafası kırılıp da dönen kimseyi görmedim ki ahirete inanayım, cehenneme inanayım diyen bir insanın basit bir sözünden yola çıkarak öyleyse yoktur haşa der, cehennemi inkar etmeye cesaret bulur. Cehennemi aslında kendisi vicdanen inkar edemiyor da, aklen inkar edemiyor da, inkar etmesine vesile olan onun işlediği o günahtır. Dolayısıyla iki yol var arkadaşlar. İkinci hastalıkta da üçüncü yolu göreceğiz. İki yol var. Ya yeese gireceğiz, ümitsize gireceğiz. Ondan dolayı da Allah muhafaza küfre girip şeytanın ordusuna iltihak edeceğiz. Veyahut Kur'an'ın gösterdiği tevbe ve istiğfar ile Allah'ın rahmetine, merhametine sığınmak. Cenab-ı Hak buyuruyor hadis-i kutsi'de. Benim rahmetim gazabımı geçti. Sabakat rahmeti ala gadebi. Şimdi Cenab-ı Hak rahmetini gazabından daha büyük görüyorsa, onu geçti diyorsa, biz de ona iltica etmezsek, bize akıl sahibi, şuur sahibi denilebilir mi? Elbette denmez. Böyle birkaç emareyi, böyle birkaç basit delili kendisine göre elde eder etmez, diğer emarelerin de kuvvet vermesiyle, saygısıyla, ilanı isyan ederek, isyan etmek suretiyle İslam dairesinden çıkar, şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amale muvaffak olamayanlar, amale muvaffak olamayanlar, ibadetlerini yapamayanlar, Allah'ın emrettiklerini yerine getiremeyenler, ya da Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yapanlar, yetse ümitsizliğe düşmemek için şu ayete müracaat etsinler. Allah ayet-i kerimeyle bize yol gösteriyor. Kur'an-ı Kerim'de bize yol gösteriyor. Şimdi Rabbimizin bu kadar güzel yol göstermesi varken nefsimize uyarsak, bizi yanlış yönlendirecek insanlara bakarsak, şeytana uyarsak ne derece akıllılık etmiş oluruz? Rabbimiz ne buyuruyor? Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki ey nefislerine günah işlemek suretiyle zulmeden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Yetmez mi bize? Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. İnna Allaha yaghfiru zunube cemian. Cenab-ı Hak bütün günahları affedicidir. İnnehu huvel gafur rahim. Şüphesiz o hem gafurdur hem de rahimdir. Affedicidir ve merhamet sahibidir. Daha niye korkuyoruz o zaman? Günah işlememeye azami dikkat. Ama işledik. Hasbel beşer. Bizde nefsi emmare var. Etrafımızda şeytanımız var. Şeytan gibi insanlar var. Ve şeytanlaşmış insanların doldurduğu ahir zaman gibi bir asırda günah işleriz, işleyebiliriz. Bunun neticesinde yapacağımız şey Rabbimizden yine Rabbimize. Rabbimizin celalinden cemaline, gazabından rahmetine iltica edecek ve Rabbimize karşı özür dileyeceğiz. Özrün anlamı da tevbe ve istiğfar. Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Amin. Evet, birinci hastalık ümitsizlik, yeis hastalığı. Bunu bir tarafa yazalım lütfen. Ümitsizlik hastalığı tedavisi de Kur'an-ı Kerim'deki tövbe ayeti. İkinci hastalık ucuptur, ucup. Dedik ya üç yol var. Burada birincisinde iki yol gösteriyor. Ya yeise girip kendisini perişan edecek, ya da Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği tövbe ve istiğfar kapısını çalıp oraya girmeye çalışacak. Bir de üçüncü bir yol var, onu da ikinci hastalıkta görüyoruz. İkinci hastalık ucuptur. Diyeceksiniz ki ya biz bunun ismini bilmiyorduk ama bunu gayet yakından tanıyoruz. Çok defa sığındığımız, tutunduğumuz bir dal. Arkadaş, yeese düşen adam, ümitsizliğe düşen adam, azaptan kurtulmak için, dedik ya ikinci azaptan kurtulmak için ne yapacak? Tövbe ve istiğfara girecek. Ama girmedi oraya. Azaptan kurtulmak için istinad edecek, dayanacak bir noktayı aramaya başlar. Bakar ki bir miktar hasenat ve kemalatı var. Ben bir profesör hocamızla fakültede bir ara bir meseleden dolayı epey bir derin konuştuk. Baktı ki kaçacak bir yer yok. Zeynel abinin tabiriyle kıvıracak bir tarafı kalmadı. En son dedi ki, yavrum sen biliyor musun dedi, ben onun aslanıyım. Benim dedem şeyh idi, şeyh dedi. Bakın, dedesinin şeyhliğine ucub ile bağlanmak. Babasının şöyle hayırsever bir insan olduğuyla bağlanmak. Ya da döner kendi hayatının tersine, geçmişine bakar. Ben filan vakitte şöyle bir hayır işlemiştim. Şöyle bir hasenat işlemiştim. Şöyle bir iyiliğim vardı. Bir fakire bir sadaka vermiştim. İşte dul yaşlı bir kadının işte eşyalarını taşımıştım. Bunlara güvenerek, dayanarak azaptan kurtulmaya çalışmaya ucup diyoruz. Güvenerek der ki, bu kemalat beni kurtarır, yeter diye bir derece rahat eder. Halbuki amale, amellere güvenmek ucuptur, insanı dalalete atar. Çünkü, Bediüzzaman Seri hüküm cümlesi verdi mi? Arkasında izahını da yapıyor. Çünkü insanın yaptığı kemalat ve iyiliklerde hakkı yoktur, mülkü değildir. Onlara güvenemez. Siz bir kadıncağızın diyelim mesela yaşlı bir kadının eşyalarını mı taşıyıp götürdünüz? Evet. Sen felçli olsan neyle kaldıracaksın onları? Sana gücü veren kimse o kemaratın sahibi o. Sen cebinden çıkarıp camiye birkaç kuruş mu verdin? Evet. Peki o parayı sana birisi vermeseydi ki Allah bu. Sen neyi verecektin oraya? Ben işte çok güzel bir ara bir Fatiha okumuştum, Kur'an okumuştum. Allah sana o dili, o mahreçleri vermeseydi sen neyinle okuyacaktın mesela? Dolayısıyla bizde olan ne varsa onların sahibi Cenab-ı Hak'tır. Biz bunlarla bir şey yaptığımız vakit bunlara güvenerek bu amel beni kurtarır yeter diyemezsin. Çünkü öyle dedin mi o söylemek seni dalalete atar. Hiçbir şey. Ya. Cenab-ı Hak ben diyenlerden uzak tutsun bizi. Amin. Amin. Şimdi üstadımız biraz daha bunun izahını yapıyor. Hem İnsanın vücudu ve cesedi bile onun değildir. Sen şu vücudu nereden aldın? Şu cesedi nereden buldun? Şu gözünü nereden aldın? Şu dilini nereden satın aldın? Kimden hediye aldın? Annenden mi? Babandan mı? Ecdadından mı? Unsurlardan mı? Serseri tesadüften mi? Çünkü kendisinin eseri sanatı değildir. Bakın anne rahmindeyken daha ruh gelmeden şu ceset hazırlanıyor. Biz yokuz ortada, hanemiz hazırlanıyor. Yani ruhumuzun görmeye ihtiyacı var. Gözümüz orada nakş oluyor arkadaşlar. Döşeniyor. İşitmeye ihtiyacımız var. Kulaklarımız orada hususi bir matkapla deliniyor. Ağzımız deliniyor arkadaşlar. Kafamızın içerisine beynimiz konuyor. Ve beynimizin etrafında onu muhafaza edecek sağlam bir mazbata konuyor. Bak. Sağlam bir kılıf konuyor. Şimdi bütün bunlar benimdir diyebilir misin? Madem diyemiyorsun, bunlarla yaptığın güzellikler benimdir diyebilir misin? O vücudu yolda bulmuş, lakita olarak temellük etmiş de değildir. Yolda mı buldun bunları? Hayır. Kıymetli olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Hani bazen olur, çöpe bir şey atarsınız, kıymetsizdir diyesin için ama birisi için kıymetli olabilir. Öyle mi yani? Bizim gözlerimiz, ellerimiz, ayaklarımız, ağızlarımız kıymetsiz olduğu için atılmış da, birisi dışarıya atmış da biz de gittik aldık bunları başladık kullanmaya, öyle mi? Kıymetli olmayan şeylerden olduğu için yere atılmış da insan almış değildir. Ancak o vücut, havi olduğu garip sanat, sahip olduğu garip sanat. Acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden çıkmış, kıymetdar bir hane olup insan o hanede emaneten oturur. Diyorlar ki arkadaşlar, şu anda teknolojik anlamda bir devir atlıyoruz, çağ atlıyoruz. Ne yaptınız? Artık yaptığımız robotlar yumurtayı kırmadan tutabiliyor. Bak, bu harika bir terakkidir. Kabul etmek lazım, teslim etmek lazım. Doğru. Ama bir şey yapamıyoruz diyorlar. Nedir? Biz şöyle eğimli bir yolda bizim robotları yürütemiyoruz. Ayakları birbirine dolanıyormuş. Şöyle bir göz yapamıyor arkadaşlar. Bazı yerlerde misal vermişiz. Burada da misal vermekte fayda var. Bizim bir fakültede hocamız kaza geçirmişti. Gözü kör oldu. Tabii içtimaiyette olduğu için o durum da hoş karşılanmıyordu, görünmüyordu. Birisi ona akıl vermiş. Estetik bir göz yaptır diye. Estetik bir göz. Plastikten yapıyor. Şimdi gitmiş adam ameliyatını yapmış, estetik ameliyat. Şimdi görenler hayran kalıyor. Ama öyle anlatıyorlar ki. Bizim de bir profesör hocamız var. Alaaddin Başar abimiz. Allah selametli versin inşallah. Birisi gelmiş ona diyor ki hocam diyor. Filan hocamızın gözünü bir ameliyat etmişler ki sorma. Allah Allah diyor. Nasıl ameliyat etmişler? Hocam diyor. Onun gözüne diyor. Bir tane güzel bir plastik göz takmışlar estetik olarak. Çok mükemmel. Yahu şu tıp, şu teknoloji ne kadar gelişmiş. Mükemmel bir göz. Harikulade bir göz. Hatim Bey diyor ki ya baktım adam kafayı yemiş gibi. Yanında canlı hücrelerden olan, ruha güzel şekilde takılmış, ona pencerelik yapan, gören bir gözü ve gözün ustasını tebrik etmiyor, takdir etmiyor. Yanında plastikten yapılan ve hiçbir başka özelliği olmayan bir gözü ve gözü yapanı tebrik ediyor. Hatim Bey diyor ki ona dedim ki, o göz görüyor mu? Demiş yok hocam, bir kusuru var. Görmüyor.
O zaman göz.
Göz dedin mi görür değil mi? Ya arkadaşlar. Yani bakın şu kadar sanat ilerlemiş, teknoloji ilerlemiş. Şu kadar profesörler, doçentler, üniversiteler, tıp fakülteleri ilerlemiş. Ancak plastik bir göz yapabiliyor. Peki sen bunu nereden buldun? Ya. Ancak o vücut havi olduğu garip sanat, acip nakışların şehadetiyle bir sani hakimin desti kudretinden, kudret elinden çıkmış, kıymettar bir hane olup, insan o hanede emaneten oturur arkadaş, emaneten. Bazıları bir gün oturur, bazıları 3 yıl oturur, bazıları 30 yıl, bazıları da 70 yıl. Bilemediğin 100 yıl orada emaneten oturursun. En sonunda emanet. O vücutta yapılan binlerce tasarrufattan ancak bir tane insana aittir. Yüzlerce, binlerce tasarrufat oluyor bize. Üstad Hazretleri burada kesletten kinaya konuşmuş. Sadece arkadaşlar şu elimi kaldırmam için bir profesör ifadesiyle, biyokimyacı bir profesör ifadesiyle şunu kaldırmam için 70 ayrı reaksiyon lazım ki ben şunu kaldırabileyim diyor. Biz bunları yeni öğrendik. Bırakın isimlerini bilmeyi. Nasıl yapıyoruz? Yapmıyoruz ki. Yaptırılıyor. Ayna düşünün. Aynaya güneş ışık veriyor değil mi? Işık veriyor. Şununla bir yeri aydınlatıyor mu? Evet. Bunu da aydınlatan, orayı da aydınlatan, dünyayı da aydınlatan aynıdır da. Güneştir. Ama arada bu görünüyor. Ne mutlu o insana ki bunun sadece bir vesile, sadece bir ayna, bir cam olduğunu görsün ve ışığı hakkı sahibine teslim etsin. Çoğu insanlar arkadaşlar hırsızlık yapıyor biliyor musunuz? Diyeceksiniz ki ya hırsızlık yapmadık. Yaptık arkadaşlar. Allah'ın malından o kadar hırsızlık yapıyoruz ki. Bir hadiste var. Bir insan bir fiili işlerken, bu lütfen zihnimizin tarafında kazınsın. Ve böyle bir yanlış fiile girdiğimiz vakitte inşallah kulağımıza küpe olur da bizi uyarır. Ben şöyle yaptım, böyle yaptım diye mağrur hani bir insan bir şey anlatırsa Cenab-ı Hak meleklere hikmet lisanıyla seslenir. Ey melekler, şu insanın amellerinin yarısını, sevabının yarısını silin diyor Cenab-ı Hak. Yarısını. İkinci defa yine mağrurla, gururla ben bunu yaptım, şunu yaptım diye anlatırsa Cenab-ı Hak meleklere lisan hikmetle yine seslenir. Ey melekler, bunun geri kalan sevabını da silin. Üçüncü defa anlatırken Cenab-ı Hak meleklere buyurur ki Allah. Ey melekler bunu yalancılar defterine yazın diyor. Gasp ya. Allah'ın malından gasp ediyoruz arkadaşlar. Bakın ileride en son nereye bağlayacak oraya geliyoruz. Ve keza esbab içerisinde en eşref, en şerefli, en kuvvetli bir ihtiyar sahibi insan iken, değil mi en şerefli, en kuvvetli iradeye sahip insan iken, ef'ali ihtiyariye namıyla, ihtiyari fiiller namıyla kendisine mal zannettiği ef'alin, fiillerin yemek, ekil, içmek, şürp gibi en adi bir fiilin husulünde yüz cüzünden ancak bir cüz'ü insana ait. Yemek hususunda ne yapıyoruz arkadaşlar? En iyi becerdiğimiz o. En iyi becerdiğimiz, başardığımız fiil yemek. Ne yapıyoruz yemekte? Mesela bir elma düşünün. Elmanın yapılışında bizim hiçbir şeyimiz yok değil mi? Tesirimiz yok. Kopardık mı dalından? Kopardık. Bak o kadar bir şeyimiz var. Ağzımıza götürdük. Orada dişlerimizi hareketlendirdik. Allah bize bu işi yaptırırken ayrıca ücretini de veriyor. Bakın. Eğer tadı güzel olmazsa, bize güzel lezzet vermezse, vücudumuzu besleyecek o elmayı emin olun çoğumuz belki yemeyeceğiz. Angarya gibi görürüz. Ama Allah rahmetiyle lezzet koyuyor içerisine. O lezzetin saykasıyla, tesiriyle ne yapıyoruz? Yiyoruz. Şimdi boğazımızdan geçtikten sonra bizim ne tesirimiz var? 70 trilyon hücremize kim dağıtıyor? Hangi içindeki atomun ya da elementin nereye gideceğini kim tayin ediyor? Var mı öyle bir hesap uzmanlığı sizin? Var mı öyle bir gıda mühendisiniz sizin içinizde? Var mı sizin böyle bir dağıtım uzmanınız? Şu göze gitsin, şu beyne gitsin, şu tırnağa gitsin. Elhamdülillah ki yok. Olsa iş karışır arkadaşlar. Yani içimizi tanzim eden Allah'ın rahmeti, kudreti, ilmidir, hikmetidir. Elhamdülillah. Demek ki fiillerimizden, ihtiyari fiillerimizin en güzel becerdiğimiz yemek ve içmek gibi şeylerde ne kadar tesirimiz olduğunu görüyorsunuz. Konuşmada da biz sadece kelimeleri mahreçlere sokuyoruz, ondan sonra çıkarıyoruz. Ne demek istiyoruz? Kalem, silgi, Allah, kitap, ders bunları söylüyoruz. Nasıl çıkardın bunları? Eğer mesele dildeyse öküzün dili senden büyük. Eğer mesele beyindeyse bazı hayvanların beyinleri senden büyük. Seninkinden yani. Eğer mesele şundaysa bundaysa bir zat var ki senin konuşmanı irade ediyor arkadaşlar. Bir zat var ki senden güzel sözler bekliyor ki sen onları vermiş ya. Güzel söz söylediğin vakit de bu benimdir. Ben şöyle bir adamım deyip de böbürlenme, gururlanma. Yoksa az evvelki hadis-i şerife masadak oluruz Allah muhafaza. Ve keza insanın elindeki ihtiyar pek dardır. Havasının en genişi hayal olduğu halde o hayal akıl ve aklın semerelerini ihata edemez. Hayalimiz aklımızın ürünlerini ihata edemiyor. Bunları bu kadar büyük iken nasıl daire-i ihtiyarına idhal edip, ihtiyar dairesine dahil edip onlarla iftihar ediyorsun. Yani aklından bir şey çıktı, dilinden güzel bir ses çıktı, gözünden güzel bir şey çıktı. Misal, ellerinden güzel bir şey çıktı, ayaklarından çok güzel bir fiil çıktı, koşarak mesela bir şey yaptın. Bütün bunları sen kendine mal edip onlarla iftihar edemezsin. İki yol var, ya gururlanıp konuşacaksın ya da Allah'a şükredeceksin ki elhamdülillah ya Rabbi bana bunları nasip ettin deyip kazanacaksın. Yani perde çok ince ve çok kalın. Başka hiçbir şey yok. Hep imtihan arkadaşlar. Önümüze gelen her şey imtihan sorusu ya. Acaba benim kulum buna nasıl cevap verecek? Dün birisi telefon açtı. Dedi ki, hocam dedi, ben dedi, eskiden çok sevdiğim ama şimdi sevmiyorum. Bir alacağım var. Alamıyorum. Peki ne düşünüyorsun? Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Dedim ki şöyle düşün istersen. Sen onun yerinde olsaydın, o da senin yerinde olsaydı daha mı iyiydi yani? Allah Allah dedi, bir bekledi. Sonra dedim ki arkadaşım dedi bak, sen şimdilik ona Müslüman olduğu için hakkını helal edersen Allah'ın rızasını kazanıyorsun bak. Yani o malı mı istiyorsun, Allah'ın rızasını mı istiyorsun yani? Allah sana 1000 katında verir, 100.000 katında verir. Sen bir Müslüman olarak, eğer bunun elinde olsaydı muhakkak verirdi, olmadığı için veremedi de, hakkım da helal olsun de, Allah dünyada vermese de ahirette çok verecek, dünyada da belki daha farklı yerlerden de verir, ahirette de binlerce katını sana verip seni memnun eder. Allah sizden razı olsun dedi ya, ben hiç böyle düşünmemiştim. Arkadaşlar, Bediüzzaman Hazretleri'nin öyle değerlendirmeleri, öyle ifadeleri, öyle bazen bizim önümüzü aydınlatacak projektör gibi cümleleri var ki, hayatımızı değiştiriyor ya. Ya gururlanacaksın bu güzel şeylerine ya da şükredeceksin. Sen şükredenlerden ol. Ya. Ve keza şuuri olmaksızın senin lehine ve aleyhine çok fiiller cereyan etmektedir. Vücudumuzda kanımız temizleniyor değil mi? Lehimize olan bir fiil. Peki şuuri mi? Hayır. Bizim şuurumuz taalluk etmiyor. Değil mi? Vücudumuzda hücreler değişiyor mu? Evet. Şuurumuz taalluk ediyor mu? Hayır. Ama aleyhimize. Bir de aleyhimize olan şeyler var. İhtiyarlıyoruz. Vücudumuz pörsüyor. Gideceğiz mesela. Saçımız beyazlıyor. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Dolayısıyla lehimize ve aleyhimize çok fiiller içimizde cereyan ediyor. O fiiller şuuri oldukları halde içimizdeki fiiller çok şuurludur. Ama bizim şuurumuz taalluk etmiyor. Senin şuurun taalluk etmediğinden sabit olur ki o fiillerin faili bir sani-i zişuurdur. Şuur sahibi bir ustadır. Ne sen failsin ve ne senin esbabın. İşte büyüme hormonu var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Yani lehimize tecelli eden bir şey. Ama şuurumuz taalluk etmiyor. Ama şuuri bir fiil. Büyüme hormonu arkadaşlar, büyüme hormonu. Bilim adamları diyorlar ki gramın 500 bin birde birisi, gramın 500 bin birde birisi fazla olursa büyüme hormonunun, insan 2,5 metreden büyük devcik olur. Kadın ise 8 doğurur. Vücudundaki faaliyetler o kadar hızlı değişir ki, o kadar hızlı bir çalışma olur ki vücudunda faaliyetler. Affedersiniz, mutfak ile tuvalete gidip gelmekten başka hiçbir şey yapamaz bu adam. Yani hem acıkacak hem de ihtiyacını görecek. Hem acıkacak ilahir. Şimdi arkadaşlar, gramın 500 bin birde birisi fazla olmamasını şu anda bütün insanlar gördüğümüz vakit genellikle ölen kimdir ya? Böyle olsa hayatımız zehir olup hiçbir hayırlı bir iş yapabilir miyiz? Hiçbir faydalı bir iş yapabilir miyiz? Hep hastanelerde dolaşacağız ya. Tersini düşünüyoruz. Gramın 500 bin birde birisi az olursa büyüme hormonunun cüce olur diyor. Kısır olur diyor. Pısırık olur diyor. Ve bunu ayarlayan kim? İşte onu kim ayarlıyorsa sizin bütün hayırlı amellerinizin sahibi odur. Binaenaleyh, buna binaen malikiyet davasından vazgeç. Malikiyet davasından vazgeç. Kendini mehasin ve kemalata mastar olduğunu zannetme. Ben bu güzelliklerin sahibiyim. Bunları ben yaptım. Şu elektriği ben keşfettim. Şu buzdolabı ben hallettim. Şu tonlarca ağırlıktaki demiri ben uçuruyorum. İçerisinde de yüzlerce insan olduğu halde gibi ifadeleri artık kullanma. Ayıp ya. Ve katiyen bil ki senden sana yalnız noksan ve kusur vardır. Allah'tan gelen şeyler güzel ama biz karıştık mı? Karışıyoruz. Çünkü suyu ihtiyarınla sana verilen kemalatı bile tayir ediyorsun. Allah sana kemalat vermiş. Sen yanlış kullandığın için tayir ediyorsun. Senin hanen hükmünde bulunan cesedin bile emanettir. Mehasinin, güzelliklerin hep mevhubedir, hibedir. Seyyiatın, kötülüklerin meksubedir, kazandığın şeylerdir. Binaenaleyh. Lehul mülkür. Yani mülk ancak onundur. Bakın, Arapça çok enteresan bir dil. Ben Arap olduğum için söylemiyorum. Bu hakikaten böyle yani. Lehu mülkü dese, lehu mülkü, mülk onundur, mülk onundur. Ama başka mülkler de başka bir isim olabilir. Ama belli bir mülkü kastediyoruz, bu mülk filanındır. Ama başka mülkler de Ahmet'in, Mehmet'in olabilir. Ama lehul mülkü dedi mi, lehul mülkü, mülk ancak onundur. Başka hiçbir malik aramayın. Bitti. Ve lehul hamdu. Hamd ve medih, tebrik, takdir ancak ona mahsustur. Başka hiç kimse tebrik edilemez. Takdir edilemez. Takdirin alası ve hakikisi Allah'a mahsustur. Ve la havle ve la kuvvete illa billah de. Ne demek? Havl ve kuvvet ancak Allah'ındır. Celle Celaluhu. Elhamdülillah. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Limenil mülkül yevm. Bunları konuşmakta fayda var arkadaşlar. Korkuyoruz konuşmaktan. Çünkü hepimizde aynı problem var. Ben kendi nefsim için söyleyeyim. Siz de kendi nefsinize hisse alabilirsiniz. Van'da Nurşin Camii var. Ben oraya gitmiştim bir defa. Vaiz Efendi çıktı vaaz kürsüne, elinde kitap. Mesnevi Nuriye diye Allah'a emanet. İlle ben Yorazis diye okuyordum Mesnevi Nuriye. Okudu ama nefsi yerden yere vuran bir ilemdi. Şu anda hatırlamıyorum hangisi olduğunu. Dedi ki cemaat, burada üstad kendi nefsine söylüyor, herkes kendi nefsini alsın ha. Böyle Van şivesiyle, herkes kendi nefsini alsın ha diye güzel bir şekilde bağladı. Şimdi ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Musa Seyyid 15. mektupta da anlatıyor. Kıyameti kopardıktan sonra bütün mahlukatı muvakkaten dahi olsa daire-i kudretten tamamıyla bitiriyor, daire-i ilme atıyor. Yani mahlukat harici vücut noktasında bitmiştir. Hiçbir mahluk yok. Ne arş, ne ferş, ne kalem, ne lev, ne semavat, ne de arz. Hiçbir şey kainatta kalmamış. Hiçbir şey. Şimdi böyle bir durumda arkadaşlar, böyle bir durumda Cenab-ı Hak limenil mülkül yevm diye bağırıyor. Limenil mülkül yevm. Sabote ediyor adam. Limenil mülkül yom diye bağırıyor. Bugün mülk kimin? Fakat bugün mülk kimin sorusuna cevap verecek hiçbir mahluk yok. Buna Hazreti Muhammed Aleyhisselam da, peygamberler de, melekler de dahil. Ve Cenab-ı Hak cevap veriyor. Lillahil vahidil kahhar. Ancak ve ancak vahid ve kahhar olan Allah'ındır mülk. İşte bunu bu dünyada anlayanlar var ya, orada ayrı bir mesut hayat yaşayacak inşallah. Orada herkes anlayacak da. Yani bak anlamayı nasip edesin. Üçüncü hastalık gururdur. Gurur. Bu da ayrı bir hastalık. İki tane hastalık oldu. Bir yeis, bir de ucub. Gururdur. Evet, gurur ile insan maddi ve manevi kemalat ve mehasinden mahrum kalır. Bir insan gururlu oldu mu, mağrur oldu mu, maddi ve manevi kemalattan mahrum kalıyor. Maddi bir işse, maddi şeyden, neticeden, manevi bir şeyse, manevi bir güzellikten mahrum kalır. Mesela böyle bir yere birisini çağırıyorsunuz. Çağırmanız lazım. Özellikle onu da söyleyeyim. Biz biraz bu noktada tembel davranıyoruz. Yani kendilerine şimdi söyleyeyim. Bu günlerde arkadaşlar, bu ders günlerinde herkes lütfen telefonlarını bir güzel çalıştırsın. Lütfen herkes kendi mahallesinden en az 10, 15, 20 kişi lütfen davet etsin ya. Böyle bir dersten mahrum giderse bir komşumuz, indallah hepimiz mesul oluruz ya. Antiparantez söyleyeyim bunu yani.
Allah razı olsun.
Şimdi bir arkadaşınızı çağırdınız. Dediniz ki gel seninle sohbete gidelim. İman üzerine, ahlak üzerine, ibadet üzerine bir ders var, bir sohbet var. Dese ki kardeşim ya ben sizin orada ne konuşacağınızı bilirim derse, bu akşamki şu manevi atmosferden mahrum kaldı mı kalmadı mı?
Kaldı.
İşte bu. Birisi bir ustanın yanına gitti. Ustaya dese ki ustam ben bunların hepsini zaten biliyorum derse, o sanattan mahrum kalır mı kalmaz mı?
Kalır.
Mesela. Özeti bu yani. Bizim Erzurum'da, bizim derken hepimizin Erzurum. Birisi bir tepsi ustasının yanına gitmiş. Annesi götürmüş. Demiş ki ustam demiş. Bu çocuğum sana çırak olsun. Demiş olmuş olsun demiş. Almış kendisine çırak. Çırak 3 gün sonra annesinin yanına gitmiş. Demiş ki anneciğim demiş. Ben işten ayrıldım. Bu işi anladım demiş. Demiş oğlum neyini anladın? Demiş ki anne sana anlatayım. Bir demiri ateşin üzerine koyarlar olur ısı. Erzurumcan. Sonra onu döverler olur yassı. Sonra çevirirler olur tepsi. Bu meseleyi anladım. Bu adam var ya 1000 senede kalsa o kafayla tepsi ustası olamaz. Öğretmen bir şey anlatır. Öğretmen ben bunu biliyorum derse bir öğrenci bir şey öğrenir değil mi? Mesela. Manevi alimde de az önce söylediğim gibi. Eğer gurur saygısıyla başkalarının kemalatına tenezzül etmeyip kendi kemalatını kafi ve yüksek görürse, kendisini yüksek görürse o insan nakıstır, eksiktir. Arifler demişler ki 1000 şeyi bilsen de bir bilene sor. 1000 şey biliyorsun ama yine bir bilene soracaksın. Böyle insanlar malumat ve keşfiyatlarını daha yüksek görmekle eslaf-ı izamın büyük zatların irşadat ve keşfiyatlarından mahrum kalırlar. Ben şöyle insanlar gördüm, siz de görmüşsünüz. Biraz mürekkep yalamış, biraz da ilim okumuş kendince, İmam-ı Azam da insan, ben de insanım canım diyen, ben ona tabi olmak zorunda değilim diyen mağrur insanlar gördüm ama bunlar bir türlü vesveseden kurtulamazlar. Bir türlü kurtulamazlar. Çünkü abdesti sen neye göre alacaksın? Abdestin neye göre bozulacak? Namazı neye göre kılacaksın? İmam arkasında Fatiha mı okuyacaksın, okumayacak mısın? Bütün hayatları vesvese. Ama İmam-ı Azam gibi bir müştehidin peşinden düştün mü? Onun vereceği kaidelere göre ibadetini yaptın mı? Ağır yükünü gemiye bırakır, üzerine oturursun. Yoksa ağır yükünü sırtına aldın mı, o yükün altında kalırsın arkadaşlar. Ya. Ve evhama maruz kalarak, işte ifade bu. Evhama, vehimlere maruz kalarak, vesveselere maruz kalarak bütün çizgiden çıkanlar. Geçen birisi dedi ki, hocam dedi, birisini size getireceğim dedi. Sizinle bir görüştürmem lazım. Olur dedim. Hayırdır abi? Neyi soruyor? Dedi ki, bu şahıs dedi, Kur'an'dan başka mürşit tanımam diyor. Böyle birisi var, bizi biraz böyle zorluyor. Hocam getirsem olur mu? Dedim abi getir. Ha, böyle insanlara da işin doğrusu fazla verecek bir şeyimiz yok. Çünkü adam Kur'an'ın zaten talebesi olarak görüyor kendisini. Sen ona bir şey veremezsin. Bir. İkincisi dedim ki namaz kılıyor mu bu adam? Dedi ki hocam kılmıyor da nereden anladınız? Dedim bu gibi insanlar ibadetsizliklerini, günahlarını, kusurlarını, tembelliklerini Kur'an-ı Kerim'den kendilerine göre getirdikleri yanlış yorumlara dayanarak o yükün altından kaçmaya çalışıyorlar. Böyle insanlar namaza, Kur'an-ı Kerim'de geçen ifade salat. Salat ifadesine zikir manası verirler. Ondan sonra Allah'a itaat manasını verirler. Bizim kıldığımız namaz anlamı orada yoktur derler. Namaz kılmamaya bunu kendine fetva bulurlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da vardır dese namaz kılacak. Sadece Kur'an vardır dese namazı bırakır. Doğru mu dedim? Hocam aynısı bu. Bu hastalık belli. Bu sadece şimdi çıkan bir şey değil ki. 1500 senedir aynı hastalık var. Ve evhama maruz kalarak bütün çizgiden çıkarlar. Halbuki eslaf-ı izamın 40 günde yaptıkları bir keşfiyatı bunlar 40 senede bulamazlar. Bu da gurur. Bu da lütfen bir tarafımıza böyle güzel bir şekilde bir yerleştirelim. Bu hastalığımız var. Herkes de olabiliyor. Hastalığın tedavisi de bu. Men tevâde'a refe'avullah. Hadis-i şerif. Kim tevazu gösterirse Allah onu yüceltir. Kim gururlanırsa Allah onu alçaltır. Evet. Dördüncü hastalığı da okuyup bırakıyorum inşallah. Dördüncü hastalık suizandır. Suizan. Şu anda toplumda en büyük hastalıklarımızdan birisi bu. Kötü zan beslemek. İnsanların yaptıkları fiilleri yanlışa ve kötüye yormak. Bu da ayrı bir hastalık. Bu adam niçin bunu yaptı biliyor musun? Niçin? Kendine göre bir şeyler uyduruyor. Evet insan hüsnü zanına memurdur. Dikkat edin şu ifadeye Allah rızası için. Müslüman ya da nur talebesi hüsnü zanına memurdur demiyor. İnsan hüsnü zanına memurdur. İnsan. Hristiyan da olabilir. Yahudi de olabilir, putperest de olabilir. İnsan mükerrem bir mahluktur. Allah ona çok güzellikler ikram etmiştir. Bu insan hüsnü zan etmekle mükelleftir. Çünkü fıtratı onu gerektiriyor. Ama Müslüman olsa daha mükemmel. Ama bir de İslami eserleri, özellikle bu eserleri okumuşsa çok daha mükemmel bir seviyede hüsnü zan sahibi olması gerekirken maalesef bu hastalık da bizde mevcut. İnsan hüsnü zanına memurdur. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Bakın ifade. İnsan herkesi kendisinden üstün bilmelidir. Diyeceksiniz ki olur mu canım? Bazı insanların hayatı ortada. Ben birazdan misal vereceğim. Bakın. Bunun sağlamasını yapalım. Üstad hak konuşuyor, hak. Üstad Kur'an'dan ders almış. Üstadın üstadı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Bunu bilin. Bakın. İnsan başkalarını kendisinden iyi bilmelidir. Ben mesela şu anda Mustafa abimizi hep ders okuyan, İslami faaliyetlerde bulunan, güzel hizmetlerde bulunan bir surette bir şekilde görmüşüm. Ben buna şahidim. Hayatım boyunca gördüğüm bu. Kötülükleri olabilir mi? Muhtemel. Onu görmemişim ki ben. Doğru mu? Doğru. Ama ben bütün yanlışlıklarımı, kusurlarımı bütün ayrıntısıyla biliyorum. Bakın. Ben bütün kusurlarımı, yanlışlıklarımı, hatalarımı, günahlarımı bütün ayrıntısıyla biliyorum. Mustafa abinin de sadece gördüğüm güzellikleri var. Şimdi Allah için söyleyin. Bana vicdanım soru sorsa, aklım soru sorsa ya da sizden birisi sorsa ki Mustafa Bey mi daha iyi sen mi? Benim vermem gereken cevap nedir? Mustafa Bey. Ama ben böyle cevap vereceğim diye Mustafa abi de tabii canım. Ben senden daha iyiyim diyemez. O da benim yaptığım kıyasın aynısını kendisi yapacak. Çünkü o da herhalde aynı şeyi görmüş. İnsan daima başkalarını kendisinden daha iyi bilmelidir. Kendisinde bulunan su-i ahlakı, su-i zan vasıtasıyla başkalara teşmil etmesin. Bu ifadeler var ya, her birisi bir kitap ya. Kendisinde bulunan su-i ahlakı, kötü ahlakı başkalarına teşmil etmesin suizan vasıtasıyla. Ben hizmetçilik tanıdığım günlerde, bunu daha önce de konuşmuştum belki de. Bakıyorum ya, fakültede bir asistana selam veremiyorsun. Gururundan el aletinden geçilmiyor. Profesör ya. Geliyor sana böyle çay içiyor. Çorbanı içiyor. Sana iltifat ediyor. Yanında kendisi de bağdaş kuruyor. Bu eserleri okumuş, kendisi terbiye etmiş. Profesör. Tabii ben de o aşkla, şevkle memlekete ilk gittiğim vakit herkese anlatıyor. Ya öyle bir cemaat tanıdım ki, ya öyle insanlar ki, ya profesör gelip yanımıza oturup çay içiyor diye. Hakikaten hayret edilecek bir durum. Bana birisi dedi ki, yok yok dedi, muhakkak onların bir menfaati var, sen bilmiyorsun. Bunu diyen adam arkadaşlar, çok enteresan. Ya suizan.
Herkes söylüyor aynı şekilde.
Ama kendisinden bulunan su-i ahlakı, suizan vasıtasıyla başkalarına teşmil ediyor. Ben bu adamı biliyorum, iyi tanıyorum. Ben menfaatim olmazsa babama bile selam vermem diyen bir adamdı. Menfaatim olmazsa babama selam vermem diyen bir adam, bir profesörün hiçbir menfaati olmadığı halde Allah rızasından başka gelip talebelerin hal hatırını sorması, yanlarında çay içmesi, bağdaş kurması, yemeklerinden yemesi, anneleri babalarını derslerini sorması gibi bir durumu sen bilmiyorsun arkadaş, ondan muhakkak bir menfaat var diyor. Bunu ona söyleten ne? Suizan saykasıyla kendisindeki su-i ahlakı başkalarında görmesidir maalesef. Binaenaleyh eslaf-ı izamın hikmetini bilmediğimiz bazı hallerini beğenmemek suizandır. Suizan ise maddi ve manevi içtimaiyatı zedeler. Bir yerde suizan mı var? Maddi ve manevi içtimai hayat, toplumsal hayat, sosyal hayat zedelenir, zehirlenir, mahvolur ve biter.